Merhaba, bugün 10 Mayıs. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı podcast'ı dinliyorsunuz. İklim değişikliğinin tarıma etkisine dair son durumu, ülkemizde hasatla ilgili tahminleri önemli bir uzmanla Profesör Doktor Erhan Akça ile konuşacağız. Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş her zaman olduğu gibi bizimle.
Hocam, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Birçok bölgede kışın sıcak geçti malum. Şu anda nasıl bir tablo görüyorsunuz hasada dair?
Hala Hanım, Faruk, öncelikle merhabalar. Bu yeşil hatta olmak bize her zaman mutluluk veriyor. Şimdi sorunuzun cevabı şu şekilde. Dediğinizde çok haklısınız. Cidden ılık bir kış geçirdik. Ama şu da var. Soğuk seven bitkiler vardır. Soğuma ihtiyacı olan. Mesela Antep fıstığı Hale Hanım. Bunun bir 7 derecenin altında belirli bir saat kalması gerekiyor. Ama tarla bitkilerinin durum çok daha farklı. Mesela buğday, işte hep arazi değil, siz de söylediğiniz gibi. Tahıllarda inanılmaz bir yeşil aksam görüyoruz. Ama bilmiyorum, bahçe bitkilerinde, yani bu soğuklama isteyen işte Antep fıstığı, ondan sonra diğer bitkilerde durum nedir? Ama bir ılık kış geçirdiğimiz çok doğru.
Şimdi hocam, ılık kış geçince ürünler erken serpiliyor ve bu sefer de iklimdeki ritim bozukluğundan mütevellit darbeler alıyorlar. Bunun örneklerini Orta Anadolu'da görüyoruz paylaşımlardan. Sizin bölgede, Güneydoğu çevresinde böyle erken serpilip darbe alan oldu mu?
Şimdi tabii ki o güzel bir soru. Şimdi ben Adana'dan isterseniz Diyarbakır'a size bir yolculuğa çıkarayım şimdi. Adana'da ekinler cidden 20 gün erken sarardı. Onu gördüm ben. Ondan sonra arkasından yağmurlar geliyor tabii. Biliyorsunuz yağmurlarda bir dengesizlik var. Ürünü yatırıyor. Ondan sonra devam ediyorum. Adıyaman'a doğru geliyorum. Biraz geç olgunlaşmalar var. Burada da bir takım sorunlar yaşıyoruz. Ama dediğim gibi, sizin de dediğiniz gibi, bu iklimin değişkenliği ve beklenmedik iklim olayları, o daha da bir ilginç sonuçlar ortaya çıkarıyor. Geçen de biraz da Adana'nın hafif batısına gelelim, Mersin tarafına. Çok güzel yağmur yağdı dediğimiz anda batı tarafında, Erdemli'nin batı tarafında dolular yağmış. Ve zebze yapan değerli çiftçilerimiz zarar görmüş. Yani çok oynaklıklar var. Gerçekten yoruyor.
Hocam, peki tarım takvimi nasıl etkilenir? Yani yeniden belirleme gibi konular gündemde. Ekim, dikim, hasat. Bunları konuştuğumuzda açıkçası çok kafamızda netleştiremiyoruz. Mesela bu takvim yenilenebilir mi?
Şimdi zaten mecburen Hale Hanım, bu takvime uyumlar başladı. Uyumlar başladı. Aslında bu süreci bugünlere değil de ben bir 20 yıl öncesine kadar da getirmek istiyorum. Çünkü mesleki deneyim nedeniyle. 20 yıl önceden bugüne doğru birkaç gün, birkaç gün, birkaç gün bu gecikmeler, erkenlikler, az önce Faruk Bey'in de söylediği gibi sonucu çiftçilerimiz tarım takvimini gayri ihtiyari değiştirmeye başladılar. Geç ekim yapıyorlar, sulama yapıyorlar, bir adaptasyon çalışması yapıyorlar. İç Anadolu'da hiç bilmezdik. Yani yıllardır işte Karapınar'da çalışıyoruz. Arazi sulamaya başlıyor. Yani tarım takvimine hem uyuyorlar hem de tarım takvimini kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. İlginç bir durum var. Ya bizim Anadolu insanı adaptasyon gücü yüksek. Yani bunu da görüyoruz. Ama dediğiniz gibi çok farklı ürünler geliyor, tohumlar geliyor. Bunun üzerinde cidden bir çalışılması lazım. Çünkü son 5 yıldır, yani ben burada düz bir sokaktaki vatandaş olarak konuşuyorum. Ben bir 15-20 günlük oynama hissediyorum. Yani bu birçok bitkide, birçok bölgede cidden yapılması gerekiyor. Çünkü hastalık ve zararlılar da ölmüyor, soğuk görmüyorlar. İşte geçen hafta Diyarbakır tarafındaydık. O uçsuz bucaksız bazalt pilotası vardır, Karıcıdağ. Orada yabani bitkiler o kadar ilginç tarla kenarlarında gelişmiş ki, yani elimde tuz ve limon olsa döküp yiyeceğim. Bu kadar mı güzel olur? Ama tabii bu da ne demek? Bizim normal istediğimiz ürünü bu erken gelişim, erken çıkımı yabani bitkilerin normal istediğimiz, yani tahılı, buğdayı engelliyor demek. Görüntü çok şahane, harika. Ama verim yönünden o yabani otların öne çıkması ortalığı biraz karıştırıyor.
Hocam meyve gibi bazı önemli ihracat kalemleri de hava değişimlerine bağlı olarak sorun yaşıyor. Meyve özelinde alternatif ürünler konuşulur oldu. Ayrıca kuraklığa bağlı ürün teşvikleri de söz konusu. Sizce bu iyi bir çözüm müdür? Hem meyve için soruyorum hem de diğer kuraklığa dayanıklı yani bu hava değişimlerine adaptasyon için öne sürülen fikirlerden bahsediyorum.
Yok, bu aslında bu stratejiler ve taktikler çok önemli. İşte bakanlığımız ve tarım il ilçe teşkilatları araziden daima veri verdikleri için bu olgular gelişiyor. Örnek vereyim. Limonda işte aynı zamanda çiftçiliğimiz var. Limonda tripsi bir hastalık vardı. Eskiden bu kadar baskın değildi Hala Hanım. Şimdi o kadar öne çıkmaya başladı ki yani kimyasallarla baş edilecek gibi değil. O nedenle dediğiniz gibi meyvelerde özellikle bir tür değişikliğine, cins değişikliğine gitmek lazım. Çok haklısınız. Kuraklık geliyor. Ama ben şaşıracağınız bir şey söyleyeyim. Anadolu'da zaten bu ağaçlarımız, bitkilerimiz var. Çünkü çok zor koşullarda kaldı. Şimdi badem mesela Adıyaman bölgesinde 100 bin dönüme çıktı. Ondan sonra işte bizim zeytinimiz zaten dayanıklı. Bazı yeni türler Anadolu kökenli olmayan yeni dediğim de son 100 yüzyılın türleri. Onlar biraz zorlanıyorlar. Ama tabii ki bu iklim değişikliği projeksiyonları yapıldığında daha da sıcaklaşacağını görüyoruz. Buna uygun bitkilerin ve özellikle sizin dediğiniz gibi bahçe bitkilerin denenmesi gerekiyor ve deneniyor da.
Peki çiftçi bu durumdan memnun mu hocam? Yani bunun bir takvime oturtulması söz konusu mu? Muhakkak ki vardır, uygulayanlar da vardır ama nihayetinde bunu herhalde orta uzun vadeli düşünmek gerekir, değil mi?
Tabii, çok Hala Hanım çok doğru. Şimdi bahçe bitkilerinden konuştuğumuzda bunun bir siz de biliyorsunuz bir 5 yıl yatırım giderleri var. Yani 5 yıldan önce verime gelmiyor. Gerçek verim genellikle 10 yıldır. Yani ortalama söylüyorum. Bazı bitkiler 6-8 yılda geliyor ama tabii bu süreçte çiftçi ne yapacak? Bunda çok haklısınız. Yani kısa, orta, uzun vadeli planlamalar yapılması gerekiyor. Bakanlıkların eylem planlarında bunlar yavaş yavaş yer alıyor. Bunları tabii yaygınlaştırmak lazım. Ama dediğim gibi buğdayda büyük bir sorun tahılda yaşamayız. Hatta artış da olacak iklim değişikliğinde. Çünkü ılıman iklimde daha yüksek verilecek. Ama bizim Anadolu'nun işte dediğim gibi soğukluk isteyen kayısısı, ondan sonra bademi, ondan sonra fıstığı biraz zorlanacak gibi. Bunun için de yeni bir takvim çalışması bölgeler bazında. Hatta inanmayacaksınız, şaşıracaksınız. Şehir bazında yapmak lazım. Çünkü bölge içinde de inanılmaz değişiklikler görmeye başladık.
Yani aslında il bazında da değil, ilçe bazında çünkü topografyalarından tutun da mikro iklimlerine kadar
Çok
değişkenlik
güzel söylediniz.
gösterebiliyor.
Çok
Şimdi
güzel söylediniz.
hocam takvim konusunda otoriteler, kamu otoritesi buğdayı şu tarihte ekeceksiniz diyemiyor ama yeni bir mevzuat oluştu artık. Şunu diyor, nereye ne ekeceğini önce bana sor diyor. Bu uygulama etkili olmaya başladı mı yoksa daha geçiş döneminde miyiz? Bunun da faydası olur mu?
Şimdi bakın ben size ilginç bir örnek vereceğim. Araba alıyoruz Faruk Bey. Arabada ne yapıyoruz? Muayene ettiriyoruz, tamir ettiriyoruz, 1.000 tane izin alıyoruz değil mi? Bir arabayı çıkarmak için. Tarım dediğimiz bambaşka. Bizim gıda güvenliği, açlık hiçbir şeye benzemez. Bu nedenle nerede, hangi ürün, ne zaman ekileceği konusundaki planlama, emin olun Türkiye'nin tarımsal üretimini abartmadan söylüyorum, %40, %50 arttırır. Bunun yavaş yavaş il planları yapılıyor. İl planları yapılıyor, ilçe bazında olmasa bile havza planları yapılıyor. Bunlar yavaş yavaş ama biraz daha bunun ivmesinin arttırılması lazım. Biraz da arttırılması lazım. Şöyle şanslarımız var. Hani güçlü yanlar, zayıf yanlar gibi bir analiz yapayım isterseniz. Şimdi her ilçede tarım ilçe teşkilatlarımız var. Tarım ve ormancılık. Bu nefis bir şey. Türkiye'deki en yaygın kuruluşlardan bir tanesi. Burada çiftçi okulları gibi faaliyetler yapıldığında çok daha hızlı geçiş yapabileceğiz. Ve ilçe teşkilatlarımız, il teşkilatlarımız çok ciddi çalışmalar yapıyor. Ama zannediyorum biraz daha ivmelenmemiz lazım. Faruk Beyciğim, bu şeyin tarım takvimine uyum, adaptasyon konusunda çalışmalar yapmak için. Çünkü tarımda gün kaybetme şansınız yok. Çünkü bir gün sizin açlığınızın bir gün uzaması demek ki bu çok tehlikeli.
Hocam ben de tam bununla alakalı şöyle bir bağlamda size soracağım. Şimdi yenilenebilir enerjiye geçişte biz hep söyleriz ki fosil yakıtlardan çıkıp geçmede en çok iş gücü sorundur. Çünkü kömür santralinde çalışan adamı bir anda güneş paneli, rüzgar türbini gibi yenilenebilir kaynaklarda çalışmaya adapte etmek çok ciddi bir sorun ve iş kaybıyla sonuçlanabilir. Aynı şey çiftçiler için de sanki geçerli gibi. Mesela o ürüne hızlı adaptasyon, evet belki coğrafya sağlıyor ama tam da dediğiniz gibi bu çiftçi okulları belki bu anlamda işte sivil toplumun, odaların, derneklerin ve tabii ki bakanlığın desteği önemli herhalde. Çünkü bir iş kaybıyla da sonuçlanabilir. Yani çiftçinin onu öğrenmesi lazım sanırım.
Tabii ki yani bakın ben her zaman söylüyorum Hale Hanım çiftçi yani bir kurak iklim çiftçisi ya yani Orta Anadolu çiftçisinin 40 maaşı var. Yani 40 yıl 40 maaş. Şimdi bunu riske atamaz. Yani onun için çiftçilere ben çok iyi anlıyorum. Ama dediğiniz gibi bu çiftçi okullarıyla makinesi bile değişecek. Şimdi yepyeni bir ürün getiriyorsunuz. Çukurova'da neydi eskiden? Elle toplanıyordu pamuk. Makineleri toplanmaya başlayınca birden değişti. O makineler, işçiler bu çok önemli. Ama biz dediğim gibi eğitim sürekli kılabilirsek tarım il ilçe müdürlüklerinde, üniversitelerde aslında bu diyaloğu oluşturduğumuzda ufak ufak oluşuyor. Bunlar yok değil. Bunlar olduğu için size söylüyorum zaten. Çok başarılı sonuçlar alınıyor. İç Anadolu'da aldık, GAP bölgesinde aldık. Ya şu an Türkiye'de tarımsal üretim dünya ortalamanın çoğunda üstünde biliyorsunuz. Ama işte ürün desenlerinde hala aşamadığımız sorunlar var. Sulamada aşamadığımız sorunlar var. Eğitimle ve desteklerle ben bu Anadolu insanının çok rahat bu yeniliklere adapte olacağını inanıyorum. Çünkü binlerce yıldır bu yeteneği var. Bu yeteneğe sahip.
Ve benim anladığım kadarıyla bu şimdi farkındalık oluşturulmuş bir konu. Herkes farkında. Çiftçi
Tabii.
farkında, kamu otoritesi farkında ve bu olayı izleyen uzmanlar farkında. Ben naçizane birçok üniversite bölümünün, yüksekokulu bölümünün enflasyona uğradığını, gereksiz kontenjanlar açıldığını düşünüyorum. Ama ziraat alanıyla bir şekilde ilişkili bütün eğitim dalları ne kadar yapsak yetmeyecek gibi geliyor bana. Çünkü bu dönüşümde bu uzmanlığa çok fazla ihtiyaç var, değil mi?
Bak Bey, harika bir şey söylediniz. Bakın bugüne kadar düşünemediğim bir şey söylediniz. Aslında biz üniversitelere çiftçileri alacağız sınavsız. Bak ciddi söylüyorum. Çok güzel bir şey söylediniz. Çünkü tarım yani Anadolu topraklarının %30'u tarım toprağı diye gözüküyor ama meralarla saydığınızda, ormanı da saydığınızda aslında bütün Anadolu bir üretim arazisi. Şimdi bütün Anadolu dediğimizde 750 bin kilometre kareden bahsediyoruz. Ya bütün bu araziyi bu kadar kişi zaten yönetmesi mümkün değil. Onun için yani tarımsal teknik eleman, uzman kişi, çalışanın eğitimden geçmesi yani daha uzun yıllar bu topraklar bu kadar istihdamı sağlayabilir. O potansiyele sahibiz.
Şimdi Amerika'dan gördüğüm örneklerde eyalet yönetimleri ya da ilçe yönetimleri üniversitelerle anlaşıyor. Üniversiteler extension denen şubeler oluşturuyor ve bir uzmanlık dalı mesela foraj uzmanı, foraj danışmanı. Niye? Mera'da bitkinin ne kadar verimli olacağına dair çiftçiye görüş belirten üniversitenin memuru uzman var. Yani o kadar spesifik dallara doğru ilerliyor ki bu konuların yani belki eğitiminde de aynı tarım takviminde olduğu gibi konuları yeniden ele almak gerekir mi?
Şimdi bakın, Wisconsin'in çok güzel yayınları vardır. İyi değindiniz. Bizlerin de çok şaşıracaksınız. Biz geçen de ben Konya Çölleşme Enstitüsü'nde arşivlere girdim. Aman Allah'ım ne çalışmalar yapmışız biz 50'lerde 60'larda. Bildiğiniz gibi değil. Neler çalışılmış. Şimdi tabii ki Türkiye sadece tarımsal üretimi kendi için yapmıyor. Yurt dışı için de yapıyor. O nedenle Türkiye'de çok farklı tarımsal ürünler var. Ve özelleşmek gerekiyor. Şimdi çiftçi şunu duymak çok istemez. Bir soru sorar çiftçi size. Benim konum değil dediğiniz zaman bu çok hoş değil ama dediğiniz gibi yem bitkilerinde mesela sadece çilek konusunda, sadece bağ konusunda uzmanlar, üniversitedeki uzmanlar ve eğitimleri ona göre planladığımızda çiftçi bir alo diyecek uzaklıkta olduğunda ben şimdi Karapınar'da bir projemiz var Faruk Bey. Çiftçi beni daima arar. Ben ne yapayım ne edeyim ve uyar bize. Yani karşılıklı bir diyalog geliştirmişizdir. 24 saat ulaşabilir. Çünkü tarımda hani sabah 8 olsun, 5 olsun mesai diye bir şey yok. Çünkü yağışı görüyor adam. Ondan sonra böceği görüyor. Hemen size ulaşması gerekiyor. Bu yayım noktaları, yani üniversiteler ve tarım ilçe müdürlükleri bir yayın, hani bunun tam Türkçesini bulamadım ama hub dediğimiz merkezler oluyor ya internette.
Evet, bütün bilginin
Bölgede.
odaklandığı ve hizmetin de oradan koordine
Evet.
edildiği.
Evet, o hale geçtiğinde inanılmaz sonuçlar elde edebiliyoruz. Ki ediyoruz yani, yapıyoruz bu çalışmalar ama dediğiniz gibi bu tam bir düzen ve protokol haline geldiğinde emin olun çok daha güzel olacak.
Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Akça ve Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.